أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Evet, bugün yerli konuğumuz Abdullah Ağar Beyefendi ile Türkiye'nin ve İslam aleminin işler acısı durumunu Kur'an-ı Kerim ışığında değerlendirmeye gayret edeceğiz. İnşallah Abdullah Bey'in tecrübelerinden ve bilgilerinden yararlanmak istediğimiz için önce ben şahsen sözü ona vermek istiyorum. Evet, buyurun Sayın Abdullah Bey.
Hocam öncelikle saygılar. Ümit ederim faydalı bir program olur. Tabii sizler vahiy eksenli, Kur'an-ı Kerim eksenli bir yaklaşımla beraber hem ülkemize hem de İslam alemine hem de insanlığa bir hizmet üretmeye çalışıyorsunuz.
Evet.
Bu son derece önemli ve kıymetli. Allah kolaylık versin, Allah üstün başarılar versin. Şimdi
Cümlemiz.
tabii burada mevzu bahis konu İslam dünyasının hali olunca öncelikli olarak sorunu doğru teşhis etmemiz gerektiğini düşünüyorum ben.
Tamam.
İnanıyoruz. Bununla ilgili en ufak bir sıkıntı yok. Eminim bununla ilgili son derece büyük bir samimiyet de var. Hatta şu cümleyi çok daha iddialı bir noktadan kuralım. Terör örgütlerine koşup giden kişilerde de belli ki bir samimiyet var. Ama bilinen bir gerçek var. Yani onu vurgulamak için bu cümleleri kurdum. İnanç için, İslam için samimi olmak yeterli bir karine değil.
Evet.
Bilgi ve bilinç sahibi olmak lazım. Şimdi bilgi ve bilinçten kastım da Kur'an'ı bir bilgi, Kur'an'ı bir bilinç. Vahyi bir bilgi, vahyi bir bilinç. Eğer siz Kur'an-ı Kerim anlamında bir bilgi ve bilinç üretemiyorsanız, ne kadar uğraşırsanız uğraşın, bir çözümün parçası olamıyorsunuz, bir sorunun parçası oluyorsunuz. Yani bu dünyevi anlamda büyük bir bozguna karşılık gelirken, mahşeri anlamda da Allah göstermesin son derece büyük bir risk üretiyor. Yani çünkü gerek küfre düşme ihtimali son derece yüksek, gerek şirke düşme ihtimali son derece yüksek, gerekse de Allah'ın büyük günahlar diye tanımlamış olduğu günahlara birebir bulaşmak son derece büyük bir olasılık olarak kendisini gösteriyor. Ben gerek Orta Doğu bölgesinde yapmış olduğum seyahatlerde ve görevlerde, gerek Türkiye'de dini ve dindarı ismar eden yapılara karşı yapmış olduğum çalışmalarda, takiplerde, birebir gözlemlerde hep bir şey gördüm. Vahye dair bir iddia var ama ortada vahiy yok.
Evet, o çok derece doğru bir tespit gerçekten. Yani bugün İslam alemi mesela Allah-u Teala bize dinimize İslam adını veriyor. İslam ne demek? Allah'a tam teslim olmak demektir. Yoksa lafta ben Allah'a inanıyorum, güveniyorum, ben ona teslimim demeyen belki yeryüzünde hiç kimse yoktur. Yani dışa karşı başka şey söylese bile kendisinden öyle düşünür. Ama esas olan Allah ne diyorsa o, yapabiliyor muyuz? İşte biliyorsunuz yani insanların en çok sömürüldüğü alan dindir. Çünkü herkesin bu yumuşak karnıdır. Müslümanların yapması gerekeni Allah-u Teala şeyde Ali İmran suresi 103. ayetinde şöyle özetliyor. Diyor ki: "Ve'tasimu bihablillahi cemian ve la teferraku." Hep birlikte Allah'ın ipine sıkı sarılın, tefrikaya düşmeyin diyor. Yani evet, parça olmayın diyor. Şimdi bakıyoruz ki İslam alemi parça parça olmuş. İşte mezheplere bölünmüş. Şii Sünni mezhepler var. Her bir mezhep kendisini çok üstün görüyor. Her biri diğerini batılda, kendisini hakta görüyor. Ama işin esasına bakarsak bunların hiçbir tanesinin Kur'an-ı Kerim'le doğrudan bir ilgisi yok. Yani şimdi Allah-u Teala böyle bölünme ve parçalanmayı da asla kabul etmiyor. Mesela En'am suresinin 159. ayetinde Allah-u Teala diyor ki: "İnnellezîne ferrakû dînehum ve kânû şiyan." Dinlerini parça parça yapıp hep böyle birilerinin etrafında toplaşıp böyle gruplaşanlar var ya, Lesse minhum fi şey, hiçbir konuda sen onlardan değilsin diyor. İnnemâ emruhum ilallah, onların işi Allah'a kalmıştır. Sümme yünebbihum mâ kânû yefalûn, ne yaptıklarını Allah-u Teala onlara haber verecektir. Şimdi bakıyoruz ki, yani İslam alemi gerçekten her yönüyle işler acısı bir durumda. Yani mezheplere bakıyorsunuz, diyorlar ki biz Kur'an'a uyuyoruz, Kur'an'a uymuyorlar. İşte Resulullah'ın söz ve uygulamalarına sünnet diyorlar, sünnete uymuyorlar. Bakıyorsunuz ki yani acayip bir yapı var. Acayip bir yapı var. Dolayısıyla bu acayip yapı öyle bir nokta şey oluşuyor ki bilhassa ayetlerde tahrifler yapılıyor. Yani tahrif dediğimiz anlam kaymaları yapılıyor. Bu anlam kaymalarını Resulullah hayattayken Medine'deki Yahudiler yapmaya başlamış. Ve o konuda Kur'an-ı Kerim'de çok sayıda ayet var. Ama bugün İslam alemine sorarsanız hiç öyle bir şey yok. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala münafık Yahudilerin faaliyetlerinden bahsediyor. Ama böyle bir kavram İslam aleminde yok. Dolayısıyla İslam alemi gerçekten dininden iyice uzaklaşmış, parça parça yapılmış. Ve ondan sonra bu parçaları dışarıdan insanlar kullanarak, siz çok yakından biliyorsunuz, işte Avrupalılar kullanıyor, Amerikalılar, Ruslar, Çin, bunlar çeşitli şekilde kullanarak grupları birbirine vurduruyor, kendileri de arkada keyif ediyorlar. Evet.
Hocam şimdi meseleyi kavramsallaştırmaya çalışalım isterseniz.
Tamam.
Şimdi siz biraz önce değindiniz. Mezhep fitnesinden itibaren mezheplerin vahyi olma iddiasıyla beraber vahye mugayir hareketleri veya inanışları. Şimdi ben şunu okudum yani sahada, mücadele alanlarında, coğrafyada. Şimdi İslam dünyasının içerisinde yüzlerce siyasal İslamcı model var.
Evet.
Beto'nun dahil olduğu onlarca ılımlı İslamcı model var. İşte El-Kaide'nin, IŞİD'in, Nusra'nın, Haşi Şabilerin dahil olduğu binlerce radikal İslamcı model ve örgüt var. Bunların ötesinde 12 ana ekolden türediğini ifade ve iddia eden binlerce cemaat ve tarikat var. Bölgesel İslam modelleri var. Zamansal İslam modelleri var. Ve hepsinin fevkinde ve hepsini kuşatan bir mezhep kavgası, bir mezhep fitnesi var. Şimdi
hepsinin Kur'ansız bir din var yani.
Yani şimdi ben şöyle bir soru sordum. Dedim ki bunların hangisi doğru? Ve bir tek cevabı var bu işin. Vahye ne kadar uyuyorsa o kadar doğru. Tabii. Şimdi peki bunun biz bunların doğruluğunu veya yanlışını nasıl test edeceğiz? Bir kere öncelikli olarak Müslümanlık iddiasında olan kişinin vahyi biliyor olması gerekiyor. Vahyi okuması, anlaması, anlamlandırması, tefekkür etmesi, muhakeme etmesi ve uygulaması, yaşaması gerekiyor. Bunu yapsa zaten hiçbirisinin oyuncağı olmayacak. Peki konu neyle bağlantılı? Konunun bence şirkle doğrudan doğruya bağlantısı var. Yani siz biraz önce yani Hazreti Peygamber döneminde münafık Yahudilerin yapmış olduklarından bahisle bir cümle kurdunuz. Ben müsaadenizle biraz bununla bağlantılı bir bakış açısı geliştirmek istiyorum.
Tamam, tabii.
Şimdi ve günümüze taşımamız gerekiyor mesele. Yani Hazreti Peygamber'in hayatında mücadelesinin büyük bir çoğunluğu müşriklerle, tabii, yani puta tapanlarla bir mücadele üretmiş.
Ama işte puta tapanları... Puta tapan deniyor da o da yanlış yani. Onlar aslında puta tapan.
Tabii yani o...
Melekleri Allah'la aralarına koyuyorlar kendi kafalarına göre.
Ya onu anlatacağım işte yani gerekçelendiriyorlar. Biz Allah'a kulluk ediyoruz diyorlar. Yani hani araya koyduklarını Beytullah'taki işte o 300'den fazla put var. O Lat, Uzna, Menan büyükleri var. İşte hatta Allah'ın eşleri diyorlar bunlara, eşlerinden bazılarına falan. Şimdi Allah da diyor ki ben diyor sizin imanınızı kabul etmiyorum. Siz diyor araya aracı koyuyorsunuz. Şimdi ben mücadele alanlarında hep bu aracıların izlerini yakaladım. Yani araya girmişler. Kimle? Allah'a kul olmak isteyenle Allah arasına. Ve bunları İslam görüntülü bir karakterle avlayıp kendi menfaatleri doğrusu kullanmaya başlamışlar. öyle bir öyle noktaya gitmiş ki sadece o kişinin zamanını, emeğini, parasını, makamını, mevkisini, hizmetini falan istismar etmemişler. Canını istismar etmişler. Birbirlerini öldürmelerine teşvik etmişler ve öldürtmüşler. Yani biz bunu DAEŞ olarak görüyoruz. FETÖ olarak görüyoruz. Ama bu belki istismarın en uç noktası. Bir de bu istismarın altında dönem dönem karşı karşıya kaldığımız fotoğraflar var. Yani şimdi bu aracılar, yani benim şirkin ana konusu olan ve Allah'ın kesinlikle kabul etmediği, insanlara şefaat edeceğini ifade ve iddia eden, ne bileyim işte mahşer günü işte o bir aracı, bir sürü hikayelerle beraber, işte gaybı biliyoruz, işte geleceği biliyoruz, işte böyle uluhiyet taşıyoruz, ilahi sıfatlarımız var, işte keramet ehliyiz falan gibi bir takım şeylerle insanları kendi etraflarına toplayıp kendi menfaatleri doğrusu kullanan bu yapılarla ilgili toplumda son derece büyük bir bilinç eksikliği var. Ve bu, hani siz biraz önce ifade ettiniz, birlik ve beraberlik. Birlik ve beraberliği, bir kere etrafına toplamış olduğu insanları kendi menfaatleri doğrusu kullanan bir kişi birlik ve beraberliğe hizmet etmez ki, ettirmez ki, istemez ki bunu. Şimdi öyle olunca bunun, İşte biraz önce söylemiş olduğunuz o Çin'in, Amerika'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin, İsrail'in İslam dünyasındaki bu paramparça olmuş yapıları kendi menfaatleri doğrusu kullanmayla ilgili bir fotoğraf ortaya çıkıyor. Biz de buna zaten vekaletler savaşı diyoruz, proxy war diyoruz, asimetrik savaşlar diyoruz veya non-linear war diyoruz. Yani işte böyle isteri var. Müslümanın birbirine cihat ilan edip birbirini doğradığı, birbirini doğrarken de kendisini mücahit olarak tanımlayıp, karşısındakini kafir olarak tanımlayıp, yani tekfir edip, tekfircilik tamamıyla, yani Müslüman'ın tekfir ettiği çok acınası bir noktaya geldi İslam dünyası.
Ya sen şimdi, burada bir şey yap. Buyurun. Bir şey demek istiyorum burada. Az önce şirkten bahsettiniz. Gerçekten İslam dünyasının durumu çok fecidir. İslam aleminde şirkin ne olduğunu bilen bir İslam alimi bulamazsınız. Çok nadirdir, vardır ama istisnaidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de şirkle ilgili bütün ayetlerin anlamı bozulmuştur. Bunlar tek elden olduğu çok kesin. Ve İslam inançları ile ilgili şeylerde, kitaplarda şirk diye bir bölüm yoktur. Düşünebiliyor musunuz? Ve Müslümanlar kafirin ne olduğunu bilmez. Mesela ben bunu tabii isim versem, bugün İslam aleminin en büyük alimleriyle yaptığım sohbetleri var da vakit almasın diye şey yapıyorum. Bilmez. Çünkü Allah-u Teala Bakara suresinin 106. ayetinde diyor ki يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُمْ وَتَسْفَدُّ وُجُوهُمْ فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اَسْفَدَّتْ وُجُوهُمْ اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ اِيمَانِكُمْ. O gün bazı yüzler ak, bazı yüzler kara olacak. O yüzleri kara olanlara denecek ki inandıktan sonra kafir mi oldunuz? Ne demek? Önce inanıyorsunuz, sonra kafir. Nasıl kafir oluyorsunuz? Bakın İblis, izleyicilerimiz Araf suresinin ilgili ayetlerine bakabilirler. Allah'a inandığında kesin kararı var. Hiç kendisine göre şüphesi yok. Ahiret gününe inanıyor. İşte kendisini Allah'ın yarattığını söylüyor. Hepsini söylüyor. Ama diyor ki ben ondan daha hayırlıyım diyor. Yani Allah'ın secde emrine karşılık ben daha hayırlıyım demesi onu müşrik ve kafir yapıyor ve Allah onu oradan kovuyor. Şimdi İslam alemine baktığımız zaman, bakın ben şimdi size bir ayet okuyayım ki o kadar çok ayetler var ki bu konular. Hatta önce şunu söyleyeyim. İblis bakın Allah kovduktan sonra diyor ki ya Rabbi bunların yeniden dirilecekleri güne kadar bana süre ver. O da süre veriyor. Ben diyor bunları saptırmak için sen doğru yolun üstünde oturacağım diyor. Bakın Allah'a meydan okuyor. Meydan okumasına rağmen, kafir olmasına rağmen Allah bunun ömrünü uzatıyor. Talebini kabul ediyor. Şimdi böyle bir anlayış var mı? Kafir öldürülecek. Allah öldürdü mü iblisi? Sonra bakın bir başka şey, mesela Yahud, az önce Yahudilerden bahsettik. Ali İmran suresinin şeyi var, 75. ayetinde, yok bir dakika, yani 72. ayetinde Allah şöyle diyor. Ehli kitaptan bir grup şöyledir. Yani Resulullah'ın hayatındayken Medine'de yapılanlar. Bu müminlere indirilenlere gidin. günün başında inanın, sonunda da kafir olun. Belki dinlerinden dönerler. Bakın gidecekler, günün başında inanacaklar, sonra kafir olacaklar. Eğer inandığını söyleyen bir kişi kafir olursa ne olmuş oluyor? Dinden dönmüş oluyor. Dinden dönen öldürülürse böyle bir şeye teşebbüs edebilirler mi? Evet. Sabah gidin mümin olun, akşam kafir olun. O kadar çok ayet var ki, sonra Allah-u Teala Bakara 256'da dinde baskının hiçbir çeşidi olmaz diyor. Ama bu mezheplerin Şii-Sünni ayrımı olmaksızın %100'ü Resulullah'a iftira edilen bir sözü delil alarak dinden dönen öldürülür konusunda ittifak etmişlerdir. Güya Resulullah demiş ki men beddele dinehu faktuluhu. Kim dinini değiştirir onu öldürün. E peki dinini değiştirmek, bir müşrik Müslüman olduğu zaman dinini değiştirmedi mi? Onu da mı öldüreceğiz? Çünkü dünyanın en zor işi yalan söylemektir. Resulullah'a da bu yalan uydurmuşlar. O kadar çok ayeti görmezden gelmişler. Peki iblis bir tek Allah'ın bir tek emrini görmezden geldiği zaman şeytan oluyor, iblis oluyor da bu kadar mezhepler dünya kadar ayeti görmedikleri zaman ne oluyorlar? Ama vatandaşlar bunu bilmiyor ki. O gençler sizin dediğiniz gibi, ben de o şeylerle Avrupa'da da görüştüm. Bu şeyin sizin ilk kurulduğu günler şey yapmıştım. Gençler o kadar samimi ki bilmiyorlar. Zannediyorlar ki Allah rızası için mücadele ediyoruz. Ama anlattıkça hocam böyle mi? Oo falan demeye başlıyorlar. Dolayısıyla sizin dediğiniz gibi gerçekten İslam aleminde çok ciddi bir bilgi eksikliği var. Yani Kur'an başka yerde, İslam alemi başka yerde.
Hocam şimdi evet gerçekten de büyük bir sorun var. Ve bu sorunun sadece imanla, inançla ilgili büyük bir soruna veya büyük bir felakete sebebiyet vermiyor. Dünyevi anlamda da büyük bir bozguna sebebiyet veriyor. Yani ben örneğin şeye gittiğim zaman, Irak ve Suriye'ye gittiğim zaman insanları gördüm, oradaki yaşanan savaşları gördüm, mücadeleleri gördüm, iç savaşları gördüm. Bir soru sordum kendime, dedim ki bunlar dedim neden millet olamıyorlar?
Evet.
Bir soru daha sordum. Neden devlet olamıyorlar? Ve en son sorduğum soru da şuydu, çarpıcı olanı. Neden ümmet olamıyorlar? Şimdi açıkçası bu parçalanmışlık, yani kimi mezhebi, kimi meşrebi, kimi dini, kimi etnik, kimi siyasal İslami, kimi radikal İslami, kimi ılımlı İslami, hepsi birer menfaat eksenine dönüşmüş. İnsanları almışlar, kendi altlarını toplamışlar, birer güç odağına dönüşmüşler ve birer derebeylik kurmuşlar. Birer kendi imparatorluklarını kurmuşlar, kendi bir menfaat alanlarını kurmuşlar. Birbirlerinin nüfuz alanlarına sirayet edip alanlarını genişletmeye çalışıyorlar ve sürekli birbirlerini tekfir ediyorlar. Sürekli birbirlerini kötülüyorlar, sürekli birbirlerine karşı bir husumet üretiyorlar. Bunu belki biz her zaman duymuyoruz, görmüyoruz. Ama aralarında olağanüstü büyük bir rekabet var. Yani ve bu rekabetin üretmiş olduğu bir ötekileştirme ve bir öteki adımında tekfir etme var. Yani bunu sizler benden çok daha iyi biliyorsunuz. Bu neye sebebiyet veriyor? Büyük bir karmaşaya ve büyük bir bozguna sebebiyet veriyor.
Evet.
Birileri de geliyor bunu kullanıyorlar. Bu bilinen bir gerçek. Şimdi bir de ben açıkçası şunun arayışını çok güçlü bir şekilde hissettim. Dedim ki keşke dedim bu ülkedeki dini otorite, örneğin Diyanet İşleri Başkanlığı çıksa bir çalışma yapsa ve dese ki İslam dünyasındaki şirkin uygulamaları şunlardır dese. Yani örneğin bizim milletimiz şirkin uygulamalarını bilmiş olsaydı FETÖ'nün tuzağına düşmezdi ki.
Tabii.
Dini ve dindarı ismar eden diğer yapıların tuzağına düşmezdi ki. DAEŞ'in tuzağına düşmezdi ki. PKK'nın tuzağına düşmezdi. PKK da bir dini ismar eden yapı gibi hareket ediyor. Yani belki ideolojik temelli, belki etnik anlamda bir ismar söz konusu ama aynı karakteri üretiyor. Yani dini ismar eden bir yapı gibi ortaya koymuş olduğu bir kurallar malzumesi var. Bir beyin formatlaması var, zihin formatlaması var. Şimdi açıkçası hani ben bu şirkle ilgili ilahi kavramları öğrendikçe, sahadaki yaşanan fotoğraflara baktıkça ben temelde bir cümle kurdum. Yani bütün bu İslam coğrafyasında yaşanmakta olan bozgunun kökeninde Allah'la kulları arasına giren aracılar var. İlahi aynen. sıfatlar taşıdığını söylüyorlar. İşte keramet ehli olduklarını söylüyorlar. Zuhurat ehli olduklarını söylüyorlar. Ne bileyim dokunulmaz olduklarını söylüyorlar. Masum olduklarını söylüyorlar. İşte o Şii tarafında falan bu tür şeyleri çok çok daha güçlü, çok daha yoğun olarak gördüm. Şimdi ilahi sıfatlar taşıdıklarına dair çok güçlü iddiaları var. Bununla ilgili etraflarında bir şey kurmuşlar, düzen kurmuşlar. Yani bir formasyon ekibi var, bir format ekibi var. Sonuç, insanları kendi altlarını topluyorlar, ölümüne isman ediyorlar. Yani hani bizde bir vardır ya, bu ifadeyi kullanacağım müsaadenizle. Canından, kanından, tüyünden, tırnağından istifade eder gibi onları, hani o ifadeyi kullanmadan bu cümleyi kurdum. Her türlü tasarrufundan istifade ederek onları kullanıyorlar ve bir tık ötesinde de zaten ölüme gönderiyorlar. Yani birbirleriyle mücadele ettirip ölüme gönderiyorlar ve birbirlerini doğuruyorlar. Buna da isim bulmuşlar. Buna da bir cihat demişler. Şimdi birbirleriyle cihat ilan ediyorlar. Birbirleri doğuruyorlar. Ölen diyor ki kendi tarafından olana şehit diyor. Karşı tarafta olana bunlar diyor. Cennete gideceğine inanıyor. Şimdi aklıma geldi. Şimdi FETÖ'cü bir yarbay mahkemede yargılanıyor. Şeyden su istiyor. Hakimden su içmek için izin istiyor. Hakim de su veriyor. Verin diyor buna suyu. İşte sünnet olduğun fikriyle, düşüncesiyle çömelerek suyu içiyor. Hakim de soruyor ona. Diyor ki sen ne yapıyorsun? Diyor sünnet diyor bu diyor. Şimdi çok ilginç. Ya diyor sen diyor uçağınla diyor insanları katlettin diyor. Bomba attın onların diyor. Kurşun attın diyor. Çok ilginç bir cümlesi var hocam. Beyni öyle bir yıkanmış ki. Benim yapmış olduğum cihattı diyor. Benim öldürdüklerim diyor masumsa cennete gidecekler diyor. Öldürdüklerim diyor suçluysa zaten diyor. Ben Allah'ın rızasını kazanmak için bunu yaptım diyor. Şimdi bakın Allah adına hüküm veren bir iradeden nefes alıyor. Yani FETÖ ona bir emir vermiş. Ben aynı şeyi işte gördüm biliyor musunuz? Ben evet. Bağdat'ta göre yaptığım sırada yani soruyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Yani Bağdat'ta bir çarşıda bomba patlatıyor, kendisini patlatıyor veya patlattırıyorlar ona. Yani nasıl oluyor? Yani bunun şey dini şeyini nasıl oluşturuyorsunuz? Fetvasını nasıl veriyorsunuz? Nasıl şey var? Yani normalde Şiilere karşı cihat ilan ediyorlar. Onları Rafizi falan diye ilan ediyorlar biliyorsunuz. Şimdi cümlesi çok ilginç. Diyor ki benim öldürdüğüm Sünni diyor. Masumsa diyor cennete gidecek diyor.
Allah.
kendisi de cennete gidiyor. Mücahit onun ikisi zaten. İştişadi. Şimdi diyoruz kadınlar, çocuklar onlar yani nasıl oluyor? Yani bir fotoğraf, bir paradoks oluşuyor. Katille maktulün beraber gittikleri bir cennet. Yani evet. Allah'a öğretilen bir din. Şimdi hocam çok kötü bir noktadayız. Şey. Yani siz işin dini tarafını elbette ki ben haddimi aşmak istemem ama çok kötü bir noktadayız. Yani İslam dünyası.
Ne söyleyeyim burada
bu olayla? Şu olabilir ama ümidim var. Ümidim var. Nasıl bir ümidim var biliyor musunuz? Şimdi büyük bir bozgun fotoğrafı var. Yani dibe vurdu İslam dünyası. Yani öyle bir noktaya geldi ki işte birbirine cihat ilan eden, birbirini doğrayan, işte katleden la ilahe illallah diyor, katledilen kelimeye şehadet getiriyor. Böyle fotoğraflarla karşı karşıya kalın. Korkunç fotoğraflar. Şimdi buradan doğru dersi çıkartabilir miyiz? Şimdi bu vekaletler savaşı diye geçen dönemden Müslüman doğru fotoğrafı çıkartabilir mi? Doğru dersi çıkartabilir mi? Yani vahye yönelebilir mi? Şimdi hani temel cümlemiz şu. Evet 1400 sene önce vahiy indi. Peki 1400 sene önce yeryüzüne inen vahiy bizim aklımıza ve kalbimize indi mi? Bunu sağlayabilir miyiz? Bu vekaletler savaşından böyle bir ders çıkartabilir miyiz? Tabii bunu söylerken şimdi yanlış anlaşılmak istemem. Siz çok iyi biliyorsunuz ama belki bilmeyen izleyicilerimiz olabilir. Vahyi anlayabileceğim bir dilde okuma.
Tabii.
Yani şimdi
kendi dilim yani, olmazsa olmaz ki. Allah İbrahim'in
işte,
ayetinde bunu söylüyor.
Sorun da burada aslında. Şimdi bir diğer tarafıyla da anlayabileceği dilde okuyup da anlayamayanlar da var. Bu da benim Kur'an-ı Kerim'de bir şey, ayet var. Yani temiz akıl sahibi olma. Bu da son derece önem kazandığını düşünüyorum.
Basit bir şey söyleyeyim. Ben şimdi az önce bu istişhat dedikleri eylem, onun fetvasını Yusuf el-Karadavi vermişti. Yıllar ve o İslam Alimler Birliği Başkanı diye ona bir sıfat verdiler. Şimdi bu işlerin nasıl organize edildiğini çok iyi bilirsiniz. O fetvayı verdiği ay içerisinde Mekke'de bir toplantı oldu. Ben şimdi buna bu meseleyi bir anlatayım dedim ama benim olduğum yerde hep benden kaçardı. Bir türlü anlatamadım ama yazılı yazdık, şey yaptık. Bakın, İslam Alimler Birliği Başkanı sıfatını verdikleri kişi sürekli televizyonlara çıkarıp milletin üzerinde olumlu bir algı oluşturdukları kişi istişat eylemleri fetvasını veriyor ve bu gençleri bu kandırıyor. Ama onlar hiçbir zaman da yanlış yaptığını gayet iyi biliyor. Mesela ben orada söyleyeyim dedim, hemen benden kaçtı. Aynı masada oturduk konuşurken hemen kalktı, masayı değiştirdi. Şimdi burada bu var. Dolayısıyla bu şeylerde bir de son zamanlarda Allah'a çok şükür bir kişinin çok rahatsız olduğu bir sorgulama olayı var. Ben şahsen gençlerin ve insanların sorgulamaya başlamasından son derece mutluyum. Allah'ın izniyle bu iş yeniden şeyine oturacak ama siz kendi dilimizde dediniz ki Allahü Teala İbrahim Suresi'nin 4. ayetinde de mutlaka kendi dilimiz olması gerektiğini bize bildiriyor. Tamam, güzel ama hani Araplarla çok beraber olduğumuz için bizim de biliyorsunuz Arapça sitemiz de var. Burada sürekli Araplarla sürekli beraberiz. Çok gördüm ben onların üniversitelerinin en üst seviyedeki ulemasıyla çok beraber oldum. Ya onların da Kur'an'dan haberi.
Hocam bunlar doğru söylüyorsun.
Son derece üzücü. Yani samimiyet bakıyorsunuz. Tefsir profesörü. Bu çok böyle zirve dedikleri adamla oturup konuşuyorsunuz. 2 dakikada hiçbir şey yani haber olmadı ortaya çıkıyor.
Hocam ben onu ben de gördüm. Neden bu soruya şimdi orada hani biraz önce bir ayet temiz akıl sahibi olma. Allah bu Kur'an'dan temiz akıl sahipleri doğru cümleyi, doğru hüküm cümlesini çıkartır. Hocam şimdi Araplar son derece kontamine. Bir kere yani bu aslında bir bedel ödeme belki bir diğer tarafıyla. Çünkü Arap kültürünü İslam diye bütün dünyaya pazarlamaya kalkmışlar. Yani İslam'ı bir Arap emperyalizmi için, bir Arap yayılmacılığı için, bir Arap sömürüsü için kullandıklarına dair tarihi bir fotoğraf var. Hatta bununla ilgili şöyle bir cümle de kurulabilir. Şimdi çöl kültürü biliyorsunuz çok serttir ve çapul karakteri taşır. Yani hani onların ganimetle ilgili geliştirmiş oldukları bir temel zihniyet var. Bir yaşam tarzı bu aslında. Bunu İslamileştirmeye kalkmışlar. Şimdi bu tabii büyük bir travma. Karşılıklı düşmanlaşmayla beraber büyük bir travmaya dönüşmüş. Şimdi böyle olunca, şimdi ben sahadakilere bakıyorum. Şimdi mücadele alanlarındaki insanların doğru hüküm verme kabiliyetinde son derece büyük zafiyetler ortaya çıkıyor hocam. Yani niye? Çünkü mücadele var. Ölüm var. Korku var, başın üzerinden kol bacak geçmiş, kan akmış denizler, deryalar gibi, dereler gibi. Çoluğunu kaybetmiş, çocuğunu kaybetmiş, eşini kaybetmiş, anasını kaybetmiş, babasını kaybetmiş, ailesinden birilerini kaybetmiş. Bunun üretmiş olduğu bir travma var. Biz buna zaten travma sonrası stres bozukluğu diyoruz. Veya Amerikalılar işte kendi askerleri için buna Vietnam sendromu demişler. Biz Güneydoğu'da Güneydoğu için Güneydoğu sendromu gibi cümleler, tıbbi ifadeler kullanmışız. Şimdi Araplar böyle büyük bir mücadele alanında yaşamış oldukları için bakın bu noktada Türkiye'nin doğru aklı selimi üretmekle ilgili çok son derece önemli bir fırsatı var. Çünkü bizim hem gerek tarihsel hassasiyetimiz, tarihsel anlamda ortaya koymuş olduğumuz yaklaşımlar Bence şu andaki Arap toplumun ortaya koymuş olduğu bilinç seviyesinden çok daha ileride. Ama bir başka boyut var. Siz şu, yani bu burada tabii şunu vurgulamak istiyorum. Yani birilerini aklamaya çalışmıyorum ama yanlış anlaşılmasın. Çünkü bizde de son derece ağır kontaminasyonlar var. Yani söylemeliyiz. Yani yani bizim şu an yaşamaya çalışmış olduğumuz İslam'ın içi ağzına kadar ruhbanlık dolu, şamanlık dolu, İsrailiyat dolu, Budizm dolu, Hinduizm dolu, Zerdüştlük dolu, Yasaranlık dolu. Yani bizim de son derece ciddi kontaminasyonlarımız var. Ama bizim bu konuyu çözebilecek bir aklı selimimiz, bir sağduyumuz, bir bilincimiz ve sorunu teşhis edebilme kabiliyet ve kapasitemiz var. Yani şeylerle karşılaştırdığım zaman, Araplarla karşılaştırdığım zaman, evet çok sorunlarımız var. Bunu görüyorum, farkındayım. Ama bu noktada Türkiye'yi diğerlerinden çok daha iyi bir noktada görüyorum. Bunu derken de temel bir şeyim var. Sığındığım nokta var. Aklını kullanma kabiliyeti. Şimdi Allah'ın...
Bakın biz şimdi bu dediğiniz konuda İslam aleminin değil, dünyanın lideri olacak bir pozisyondayız. Çünkü bu doğru dine sadece İslam aleminin değil, tüm dünyanın ihtiyacı var. Şu anda Batı'da, Amerika'da, Rusya'da, Çin'de, dünyanın her tarafında insanlar iletişimin de çok yaygınlaşması sebebiyle hep doğruları aramaya başlamışlardır. Bizim Allah'ın kitabını merkeze alan bir din anlayışıyla önce kendi halkımıza, Müslüman toplumuna, sonra da tüm dünyaya doğruları anlatmamız gerekiyor ve Allah'a tam teslim olmanın ne demek olduğunu anlatmamız lazım. Bir de şunu insanlara anlatmamız lazım. Allah-u Teala 30. surenin 30. ayetinde, Rum suresi 30'da dini tabiatta uyguladığı kanun ve kuralların insan hayatına uygulanması diye ifade ediyor. Dolayısıyla doğru din anlattığınız zaman buna itiraz edecek hiç kimse olmaz. Benim Avrupa'da o kadar çok seminerlerim vardı. Bir Avrupalı bana itiraz etmemiştir. Rusya'da bir tek Rus etmemiştir. Amerika'da da olmuştur. Bir tane itiraz eden yoktur. Niye biliyor musunuz? Adamın kendisi Allah'ın ayeti, sen de ona Allah'ın ayetini okuyorsun ve aradaki şeyi görüyor. Birlikteliği. Dolayısıyla Allah'a çok şükür Türkiye'de bu konuda çok ciddi gelişmeler var. İnşallah Cenab-ı Hak lütfeder, bunu bütün insanlığa duyururuz. Ve Allah'ın izniyle bu İslam aleminin bu kötü halini bir fırsata çeviririz. Ve yeni bir hareketin bir başlangıcı olur. Allah-u Teala yardımcımız olsun. Artık programın sonuna geldik. Cenab-ı Hak sizin de o değerli ve bütün dik duruşla devam ettirdiğiniz hizmetlerin bereketini artırsın. İnşallah hep çok büyük hizmetler yaparız. Allah sizlerden razı olsun. Hepimizden.
Amin hocam. Allah hepimizden razı olsun. Sağ olun.
Allah'a tüm teslim olmaktır. Allah razı olsun. Çok sağ olun.
Sağ olun hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Allah'a emanet olun.
Sağ olun. Sağ olun. İyi günler diliyoruz. Sağ olun.